Beşşehir, Ahmet Hamdi Tanpınar.
Ayrım 25.
9. Ayrım.
Bu bilgiden ziyade dine benzeyen bir coğrafyaydı. Bütün akarsulara, dağlara, canlı ebedi varlıklar gibi bakardı. Sanki şiir, din, gurbet duygusu, hayat tecrübesi, birbiri ardınca yaşanmış hayatların rüyalarımızda birbirine karışmasına çok benzeyen bir yığın inanış artığı, bu dağları, dereleri onun için ilahi varlıklar yahut veliler haline getirmişlerdi. İkide bir beni mahvesinin yanına çağırarak biraz sonra uzağından geçeceğimiz veya huzuruna varacağımız ebediyetin adını, varsa hikayesini söyler, Yunus'tan, Aşık Kerem'den beyitler okurdu. Süphan Dağı'nın yolumuzun hangi tarafına düşeceğini, hangi gece Yıldız Dağı'nın dibinde konaklayacağımızı Mekkarecilerden daha yola çıkmadan sorup öğrenmişti. Onun için ikimiz de hazırdık. Bu dağlar sadece adlarıyla memleketin bir köşesinde bir nevi semavat rüyası kurmuş gibidirler. Asırlar boyunca bu yaylalardan sürü otlatan, kışın günlerce süren kurt avları yapan, masal kızları bakışlı geyiklerin peşinde yolunu şaşıran, hülasa hemen bütün seneyi yıldızlarla sarmaş dolaş yaşayan insanların rüyası. Bu yüzdendir ki bu dağlarla ilk defa karşılaşan ve tıpkı aydınlattığı su parçası içinde çalkalanan bir ışık gibi onların kudret ve nüfuzlarının muayyilemizde ayrı bir şekilde canlandırdığı manzara içinde adlarını duyan yolcunun bir an bile olsa bir nevi ebediyet vehmiyle dolmaması, hüviyetlerini yapan uzletin bir kader duygusu halinde kendisinde yerleşmemesi kabil değildir. Yıldız Dağı'nın dibinde gecenin dört bir yandan getirip çadırımızın üzerine yıktığı bin türlü ses ve uğultu arasında ben hep bu dağın şöyle bir gördüğüm mağrur ve dumanlı başını düşünürüm. Onda bir nevi ecdat tanrı şehresi sezer gibiydim. Bana öyle geliyordu ki kulağımı biraz daha iyi versem yıldızlarla ne konuştuğunu duyacaktım. Kim bilir, belki de her gece olduğu yerden ellerini uzatarak tıpkı 3 yıl önce Sinop'ta iptidai mektebine giderken her sabah önünden geçtiğim muvakkithanenin penceresinden şevkle büyük asma saatleri kurduğunu gördüğüm ihtiyar gibi yıldızların saatini kuruyor, kervan kıranla çoban yıldızını, büyük ayıyı, küçük ayıyı, ağlayan kadınları, kiminin mesafeler içindeki yalnızlığına hüzün duyduğum, kiminin kadife kadar yumuşak ve koyu karanlığa uzattığı mücevher salkımlarına imrendiğim, bütün öteki yıldızları birbirine ayarlıyor, güneşin doğacağı dakikayı, ayın sihirli sandalının geçeceği suları tayin ediyor, doğan çocukları gök defterine parlak bir noktayla işaret ediyor, ölenlerin adını bir başka yıldızın gözlerini yavaşça yumarak siliyor, hülasa kainat ve kader dediğimiz büyük gidiş gelişi oradan tek başına ve kendi kendine idare ediyordu. O gece Yıldız Dağı'nın eteğinde yatarken benim çocuk hayalim bugün bile ne olduğunu bilmediğim fakat hangi derin kaynaklardan geldiğini az çok tahmin edebildiğim bu tesirin altındaydı. Çadır karanlığında her yanın, her şeyin sihirli bir kimya içinde yüzdüğünü, yıldız parıltılarıyla yıkanıp temizlendiğini, içten büyüdüğünü sanıyordum. Öyle ki akşamleyin sürüleriyle dağ yoluna doğru çıktığını gördüğümüz kıl abalı Bingöl çobanlarına ertesi sabah yine rast gelince, bu kıl abalar üzerimde adeta yıldız ışıklarından örülmüş bir harmani tesir yaptılar ve sürünün koyunları babamın kitapları arasında seyrettiğim kainat haritasının o muhteşem ve hoyrat bakışlı koçu gibi içimi ürperme ve hayretle doldurdular. İşte birkaç gün sonra Erzurum'a bu duygularla tıpkı koyunlarını bütün bir yaz boyunca menzil menzil bu otlaklarda otlata otlata güz başında şehre getiren Cizre ve Bingöl çobanları gibi girdim. O zamanın Erzurum'u 10 yıl sonra 1923'te gördüğüm Erzurum'dan çok başkaydı. Her türlü kıyafette bir kalabalığın çarşı pazarını doldurduğu, saraç, kuyumcu, bakırcı dükkanlarıyla senede o kadar malın girip çıktığı hanlarıyla, hamamlarıyla eşraf ve ayağını, esnafı, 38 medresesi, 54 camisiyle, İran transitin beslediği refahlı ve mamur Erzurum'la 10 yıl sonra gördüğüm harap şehir arasında kolay kolay münasebet tasavvur edilemezdi. Sonradan öğrendiğime göre muhtelif çarşılarında on binlerce zanaatçı çalışır, saraçlarının yaptığı eğerler bütün Şark vilayetlerine hatta Tebriz'e kadar gidermiş. Ben babamla annemle gittiğimiz siyah kehribarcıları şimdi bir masal gibi hatırlıyorum. Küçük ve yarı aydınlık dükkanlarda ince, dikkatli, işin terbiyesini almış, adeta iş terbiyesiyle durulmuş bir takım adamlar oturdukları yerden konuşuyorlar, pazarlıklar ediyorlar, ellerindeki kehribar işlerini havı dövülmüş çuha şalvarlarına sürterek cilalıyorlardı. Sonra keskin bir meşin kokusu, yumuşak derinin adeta söndürdüğü, kıvamını bozduğu tokmak sesleri ve bir yığın uğultu. Bu sefer geldiğim Erzurum başka bir Erzurum'du. Ona Doğu Anadolu dağlarının eski bir şarap gibi zamanla takdis edilmiş ruh besleyici uzletinden değil, dört cihan harbi yılının ve İstiklal Savaşı'nın üstünden aşarak gelmiştim. Vaka bu sefer de muhteşem bir tabiatın arasından geçmiştik. Fakat ona birinci seferde olduğu gibi her şeyini yeni ve harikulade bulan bir ruhla değil, sihrini bir yığın ızdırap tecrübesinin soldurduğu bir gözle bakıyordum. Ne ziganaların her dönemeçte bir kere daha şaşırtıcı olan güzelliği, ne Kop Dağı'nın ihtişamı beni peşinden sürüklemiyordu. Dekordan ziyade bu yerlerde birkaç yıl önce oynanmış kanlı oyunun tesiri altındaydım. Tiyatroda nasıl boş sahnede dekorun oyaladığı seyirci söz başlar başlamaz bütün o teferruatı görmez olursa, ben de öylece insan ızdırabı karşısında tabiat güzelliğine kayıtsızdım, yabancıydım. Gümüşhane'den sonra yavaş yavaş artan bu duygu Erzurum'da adeta ezici bir hale geldi. İkinci defa gördüğüm bu şehir artık Şark vilayetlerinin iktisadi merkezi, yaylanın gülü, bu havalide söylenen türkülerin yarısından çoğunun güzelliğini övdüğü eski Erzurum değildi. Harp, hicret, katliamlar, tifüs, çeşit çeşit felaket üzerinden ağır bir silindir gibi geçmiş, her şeyi ezip devirmişti. Hiçbir yerde memleketin birinci cihan harbinde geçirdiği tecrübenin acılığı burada olduğu kadar vuzuhla görülemezdi. Bu eski ressamların tasvir etmekten hoşlandıkları şekilde ölümün zaferiydi. 4 yıl bu dağlarda kurtlara insan etinden ziyafetler çekilmiş, ölüm her yana dolu dizgin saldırmış, seçmeden avlanmıştı. Uğursuz tırpan durmadan bir saat rakkası gibi işlemiş, rast geldiği her şeyi biçmişti. Bununla beraber nüfusu 60 binden 8 bine inen Erzurum milli mücadeleye ön ayak olmuş, Ermenistan zaferini idrak etmiş, yavaş yavaş sağ kalan hemşerilerini toplamaya başlamıştı. Ölümün zaferinin yanı başında imkansız bir kışın kasıp kavurduğu bir bahçede buzların kilidi çözülür çözülmez başlayan o acayip baharlar gibi yavaş yavaş hayatın türküsü yükseliyordu. Yıkılmış şehirde yeniden gençler evleniyor, çocuklar doğuyor, yarısı toprak olmuş evlerde baba ocakları tütüyor, akşamın alacakaranlığında kılıç artığı çocuklar türkü söylüyorlar, adlarıyla artık mevcut olmayan şeylere hudut çizen şehir kapılarının önündeki meydanlarda davul zurna çalınıyor, cirit bar oynanıyordu. Hülasa, fırtınanın dağıttığı kartal yuvası yeniden kuruluyor, sağ kalanlar güneşin adına neşide söylüyorlardı. Her yerde marazi denebilecek bir bahar şenliği vardı. Kıvamını henüz bulamamış olan bu canlılık, insanı 10 yıl önce görmüş olduğum muhteşem yazdan daha başka türlü sarıyordu. Bu her şeye rağmen hüküm süren hayatın zaferiydi. O geniş akışında kendisiyle birlikte gelemeyenler etrafını zalim bir yalnızlıkla çevirerek yolunda yürüyordu. Fakat dört kapılı şehrin kendisi yoktu. Denebilir ki asırlarca gururunu yapan ve topluluk hayatına istikamet veren Serhat şehri ruhundan başka ortada pek az şey kalmıştı. Bu yıkılış Erzurum'da ilk defa mı oluyordu? 1828 mağlubiyeti, 1876 felaketi ve daha önce birçok isyanlar muhakkak ki buraları gene sarsmıştı. Birincisinde 132 bin olan nüfus 100 bine inmişti. İkincisinde şehir kökünden sarsılmıştı. Fakat bu seferki yıkılış çok başka bir şeydi. Bu sefer ölüm geride kendinden başka hiçbir canlı şey koymamak ister gibi şehre saldırmıştı. Gerçekten kendi malı olan uçsuz bucaksız bir mezarlığın bir ucundaki küçük bir şehir iskeleti artık sadece bir harabeyi çevreleyen birkaç kapı adıyla birkaç bozuk yol bırakarak çekilip gitmişti. Hemen herkesin yalnız kendisinin anlatabileceği bir hikayesi vardı. Hemen herkes birkaç kişiye ağlıyor ve akıbetini hala bilmediği bir sevdiğini bekliyordu. Bir ihtiyar adamdan bahsettiler ki yıllarca pencere önünden ayrılmamıştı. Kafkasya'ya giden torununun dönmesini istiyordu. İç mahallelerde her kapı çalınışı hala heyecanla karşılanıyor, işin garibi aradan 5 yıl geçtiği halde hala tek tük dönenler oluyordu. Sibirya buzlarını çözdükçe, Hint cengelleri yol verdikçe hala yaşamakta oluşuna kendisi de şaşıran, şaşkın bir biçare yurduna dönüyor, kurtulduğu cehennemin hikayesi insanüstü kudretini katlanılan ızdırabın büyüklüğünden alan yeni bir Odise gibi bir şehre yayılıyordu. Küçük bir köy kahvesinde Kamçatka'nın soğuğunu, Seylan'ın sıcağını, Madagaskar'ın yılanlarını her gün başka başka ağızlardan dinlemek kabildi. Bir dostum anlatmıştı. Daha şehre girmeden Aşkale'de yattığım hanın kahvesinde esirlikten yeni dönen yanık yüzlü, tek kollu bir biçare bana giderken bıraktığı oğlu, karısı ve anasından hiçbirini hatta evinin yerini bile bulamadığı için girdiği günün akşamında şehri terk ettiğini söyledi. Peki şimdi nereye gidiyorsun diye sordum. Bir müddet düşündü, yüzü alt üst olmuştu. Nihayet, efendi dedi, nereye gittiğimi ne sorarsın? Geldiğim yeri sana söyledim, yetmez mi? Doğru söylüyordu. Geldiği yeri öğrenmiştim. Ölüm bu kadar yakından kokladığı insanların peşini kolay kolay bırakmıyordu. Er geç bir tarafta karşılarına çıkıyor, sofrasını açıyor, buyurun diyordu. Başka bir şey yapamadığı için sadece hatırlatıyordu. Her mecliste yol üstünde bırakılmış ihtiyarların, süt emen çocuğun ayak altında ezilmiş parçalarını kundaklayarak ninni söyleye söyleye yola koyulan annelerin, sahibinin göğsüne başını dayayıp ölen cins atların hatırası diriliyor, kaybolan çarşı, yıkılan şehir, bozulan ev, birdenbire suyu çekilmiş bir nehir gibi ortadan silinen bütün bir hayat, dinmeyen yaralar gibi kanıyordu. Erzurum hatırlıyordu. Gömüldüğü toz ve çamur yığınının içinde canlı dününü, dört kapısından girip çıkan kervanları, çarşı pazarının uğultusunu, çalışan insanlarını, temiz yüzleri ve sağlam ahlaklarıyla şehrin hayatına kutsilik katan alimlerini, güzel sesli müezzinlerini, her yıl hayatına yeni bir moda temin eden düğünlerini, esnaf toplantılarını, bayramlarını idare eden ve halk hayatını bir sazı coşturur gibi coşturan bıçkın endamlı yiğit örflü dadaşlarını, onların cirit oyunlarını, barlarını, bazen bir alayı birden günlerce misafir eden ve bir menzillik arazisine paytonla gidip gelen eski beylerini kısacası bütün hayatını hatırlıyordu. Bununla beraber yıkılanın, kaybolanın nasıl bir şey olduğunu, bütün yaraların henüz taptaze olduğu, kanadığı bu günlerde anlamak güçtü. Bütün cemiyet o kadar kat'i bir talihin etrafında dolaşmış, o kadar dönülmeyecek yerlere kadar gitmiş ve gelmişti ki, şehir ölümün mukadder göründüğü kazadan nasılsa kurtulmuş bir insana benziyordu. Tıpkı hikayede bacağını kaybeden adamın en lüzumsuz eşyasını araması gibi, yeniden canlanan şuur bir türlü esasın üzerinde duramıyor, teferruat üzerinde geziniyordu. Gerçekte kaybolan şey bütün bir hayat tarzı, bütün bir dünyaydı. 1855'te 100 binden fazla nüfuslu bir şehir olan Erzurum bu gelişmesini bir iktisadi denklilik üzerine kurmuştu. İran, ithalat ve ihracatının yarıdan fazlasını Trabzon-Tebriz kervan yoluyla yapıyordu. İşte bu kervan yolu Erzurum'a asırlar içinde eşrafıyla, ayağınıyla, ulemasıyla, esnafıyla tam bir şark ortaçağ şehri olarak kurmuştu. Bu transit yolunda her yıl 30 bin deve, belki iki misli katır işliyordu.
Ayrım sonu.